Kitabın adı Hasret. Yazarı Canan Tan. 7. ayrım. Keskin'in Mustafa Kemal'in başlattığı kurtuluş mücadelesinde önemli görevler ifa edeceği baştan belliydi. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra işgale uğrayan Türk topraklarını kurtarmak, vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığıyla ilgili kararlar almak üzere toplanan Erzurum ve Sivas kongrelerinden sonra Ankara'ya geçmek isteyen Mustafa Kemal'e Ankara yolunu açan da bizzat Keskin olmuştu. Padişah yanlısı olan Ankara valisi ve Çorum mutasarrıfı 17 Eylül 1919'da Keskin'e gelmişti. Ankara'ya geçmekte olan vali Elmadağ, Yahşihan arasındaki Kılıçlar Beli'nde Rıza Bey komutasındaki Keskin Kuvayi Milliyesi tarafından yakalanarak Keskin'e getirilmiş, oradan da Sivas'a gönderilmişti. Böylece Mustafa Kemal'e Ankara yolu açılmıştı. Bu kadarla da kalmadı. Mustafa Kemal, yakın silah arkadaşı Ali Fuat Cebesoy ve davaya gönül vermiş diğer arkadaşlarıyla beraber Ankara'ya gitmek üzere 25 Aralık'ta Sivas'tan hareketle Kayseri ve Keskin yoluyla Kaman'a geldi. Geceyi köy odasında geçirdi ve Keskin'in ileri gelenlerini Kaman'a davet etti. Beraberce Ankara'ya geçiş planını ve yol güzergahını tespit ettiler. 26 Aralık Cuma günü Rıza Bey ve Keskinlilerin koruma ve gözetiminde Bala'ya geçtiler. 27 Aralık 1919'da da Dikmen sırtlarından Ankara'ya girildi. Böylelikle Keskin, milli mücadele harekatının içinde fiilen yer almış oldu. Hal böyleyken ister istemez eli kolu bağlı kala kalmıştı Taceddin. Mustafa Kemal'in girişimlerini, cansiperane çalışmalarını tüm kalbiyle destekliyordu. Tek kurtuluş yolunun milli mücadele olduğuna sonuna kadar inanıyordu. Harekatın başarılı olmasına duacıydı. Hatta herkesten çok istiyordu barışın ve sükunun bir an önce sağlanmasını. Herkesle beraber onun da Patrisya'nın da kurtuluşu olacaktı bu sonuç. Ancak o zaman konuşabilecekti göğsünü gere gere. O vakte kadar suskun kalmaktan başka çaresi yoktu. Sustu. Ev halkının, özellikle de Fatih Hatun'un ileri geri konuşmalarını duymazdan geldi. "Koynumuzda yılan besliyoruz," diyordu Fatih Hatun. "Sadece cephedekileri değil, bizi de keser bunlar." Yıllar yılı etle tırnak gibi kardeşçe yaşadıkları, iyinin güzelin yanında acıyı da beraberce paylaştıkları insanlar ne zaman yılan oluvermişlerdi? Sormadı Taceddin, soramadı. Gölge gibi girip çıkıyordu artık eve. "Sabır," diyordu. "Sabır. Bugünlerde aydınlığa çıkacak elbet." Milli Mücadele Harekatı, önceleri Kuvayi Milliye adı verilen milis kuvvetleriyle yürütülüyordu. Ancak başarılı bir mücadele için düzenli ordu şarttı. 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, düzenli bir ordunun kurulması için ilk adımı attı ve Kuvayi Milliye ile düzenli ordunun bütünleşmesini sağlayarak yoluna devam etti. Ve Sevr Anlaşması. 10 Ağustos 1920. Gecikmiş bir antlaşmaydı aslında. Birinci Dünya Savaşı'nı kazanan İtilaf Devletleri yenilgiye uğrattıkları Almanya, Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan'la derhal barış antlaşması imzaladıkları halde Osmanlı Devleti ile yapacakları antlaşmayı Osmanlı'nın nasıl parçalanacağı konusunda kendi aralarında çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle geciktirmişlerdi. Sunulan şartlar Osmanlı yönünden tam anlamıyla bir idam fermanıydı. Antlaşmanın bir an önce imzalanması için İngiliz destekli Yunan kuvvetleri 22 Haziran 1920'de Balıkesir, Bursa, Uşak ve Nazilli'yi, Trakya'da da Tekirdağ'a kadar olan toprakları işgal edince İstanbul hükümeti antlaşmayı kabul etmeye karar verdi. Ret oyu veren Rıza Paşa dışında Saltanat Şurası üyelerinin hepsi antlaşmayı imzaladılar. Bütün dünya devletleri karşılarına dikilmişti sanki. Antlaşmaya imza atan devletler arasında kimler yoktu ki? İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Belçika, Ermenistan, Yunanistan, Polonya, Hicaz Krallığı, Romanya, Sırp-Hırvat-Sloven Devleti, Çekoslovakya ve Osmanlı Devleti. Çok ağırdı maddeler. Tek cümlede özetlemek gerekirse, eğer antlaşma maddeleri uygulanırsa, Anadolu Türklerin olmaktan çıkacaktı artık. Tam da o günlerde Anadolu'nun her karış toprağı gibi keskininde depremlerin en şiddetlisine maruz kalmışçasına çalkalandığı bir sırada insanlar vatan elden gidiyor korkusuyla nefeslerini tutmuşlarken buruk bir müjde verdi Patrisya Taceddin'e. Sıcak bir yaz günüydü. Gün batmaya meylederken güneşin kavurucu etkisi hala hükmünü sürdürüyordu. Duvar diplerinden, ağaç gölgelerinden serinlik alarak hızlı hızlı bağ evine doğru yürüyordu Taceddin. Patrisya'ya duyduğu yakıcı özlemle adımlarını sıklaştırdı. Köşeyi döndü, taş duvarların önüne gelince bir an durup soluklandı. Bahçe kapısını aralayıp içeri daldı. Evin kapısına yönelmişken birden durakladı. Patrisya, fıskiyeli havuzun arka tarafındaki çardağın altında oturmuş, onu bekliyordu. Geldiğini görünce mahzun bakışlarla süzdü Taceddin'i. Ne bir kıpırtı, ne de her karşılaşmalarında gözlerinden taşan sevinç pırıltıları. Garip bir tutukluk vardı üzerinde. Tek söz etmeden yerinden kalktı, Taceddin'e sarıldı, başını omzuna gömdü. "Çok özledim seni," dedi gücünü yitirmiş sesiyle. Hasır örgülü kürsülerden birini çekip Patrisya'nın karşısına geçti Taceddin. "Nedir bu halin?" diye sormaya fırsat bulamadan da Eleni ile göz göze geldi. "Hoş gelmişsiniz," dedi Eleni bakışlarını kaçırarak. "Şurup hazırlamıştım sizin için. Hemen getiririm. İçinizi serinletir." Arkasını dönüp bahçeye açılan kapının ardında kayboluverdi. Birkaç dakika geçti geçmedi, gümüş tepsinin içinde bardaklara konulmuş gül şurubuyla geri döndü. İkramını yapıp ayak altında dolaşmayı istemezmiş gibi "Bostana gidiyorum ben," diyerek aceleyle uzaklaştı yanlarından. Her zaman yaşananlardı aslında. Taceddin ile Patrisya'yı yalnız bırakmaya şartlamıştı kendini Eleni. İş mi yoktu bahane edilecek? Üzüm bağları, meyve bahçeleri, bostanlar onu bekliyordu. Eleni'nin ardından üzerlerine çöken sessizliği bozmak Taceddin'e düştü. "Neyin var senin Patrisya'm?" diye sordu. Böyle tuhaf davranmasının mutlaka bir sebebi vardı. El ele tutuşup içeri geçeceklerini, sabırsızlıkla birbirlerinin kollarına atılacaklarını, ayrı geçirdikleri şu birkaç günün acısını çıkaracaklarını hayal ederken, Taceddin'in kollarına atılmak için hiç tevesli görünmüyordu Patrisya. "Seni incitecek bir şey mi yaptım?" diye üsteledi Taceddin. "Bir hatam olduysa tamir etmek boynumun borcu. Asılan yüzünü güldürmek için canımı istesen vereceğimi bilmez misin?" Elini Taceddin'in elinin üzerine koydu Patrisya. Yabancı birilerinin duymasından korkar gibi, "Hamileyim ben," diye fısıldadı. Bunları söylerken inci gibi yaşlar dökülüyordu gözlerinden. Dondu kaldı Taceddin. Kış ayazında karların, buzların ortasına atılmışçasına garip bir titreme aldı her yanını. Şaşkınlık, heyecan, sevinç. Bir anda beynine üşüşü veren karabasan misali kaygılar, kuşkular, acabalar. Taceddin'in tereddütlü halini kötüye yordu Patrisya. "Annem diyor ki," diye başladı, gerisini getiremedi. Yüreğini mengene gibi sıkan endişelerin ortasında tıkanıp kalmıştı. Evet, Patrisya önce annesine söylemişti hamile olduğunu. Deliye dönmüştü o morfiya. "Bir bu eksikti," diye haykırmış, "el alemin gözüne diken olup battığımız şu dar günlerde bir de piç mi doğuracaksın başımıza?" diye bağırıp çağırmış, sonra da geçerli bir hal çaresi bulmuş gibi, "Bizim ebe irini halleder bu işi," demişti. "Korkma, eli hafiftir. Gerçi sen kendin bile yapabilirsin. Kas tüyünü şöyle bir dokundurdun mu sökülür gider." İçi bulanmıştı Patrisya'nın, tüyleri diken diken olmuştu. Annesiyle konuştuklarının hepsini anlatmadı Taceddin'e. Ebe irini," dedi sesi titreyerek, "o halledebilirmiş." "Olmaz öyle şey," diye bağırdı Taceddin. "O çocuk ikimizin ve doğacak. Kim ne derse desin, doğacak o çocuk." İlk şaşkınlığını atmıştı Taceddin. Duyduğu sevinç ve heyecan, diğer bütün olumsuz duygularını, kuşkularını, endişelerini geri iterek her geçen saniye daha da büyüyüp çığlaşan bir coşkuya dönüşmekteydi. Patrisya'nın heyecandan tir tir titreyen ellerini tuttu, bembeyaz parmaklarının ucunu öptü. "Göreceksin bak," dedi. "Uğur getirecek bu bebek bize. Bundan sonrasında her şey daha farklı olacak." Güçlü kollarıyla sımsıkı sarıldı Patrisya'ya. "Hem kendine hem de bebeğimize iyi bak," dedi. Geldiği gibi ama bu kez farklı heyecan, farklı düşünce ve duygularla dopdolu, kararlı adımlarla yürüdü, gitti. Acilen halletmesi gereken çok önemli bir işi vardı. Umut. Açan her bir çiçek umuttur. Kuşlar kanatlarında taşırlar umudu. Eve doğru yürürken taş olsa insafa gelir diye söyleniyordu Taceddin. Henüz doğmamış bir Sabi o. Ne günahı var ki? Doğrudan babasıyla konuşacak kadar güçlü hissediyordu kendini. Ama bu işler babayla konuşulmazdı. Anneye söylenir, ondan yardım dilenirdi. Adet böyleydi. Ne var ki Fatih Hatun kocasından çok daha sert ve uzlaşılmazdı. Hele böyle can alıcı ve hassas bir konuda ilk onunla konuşmaya kalkmak hata olurdu. En iyisi önce Ümüş Hatun'a açılmaktı. Evin en ılımlı, en hoşgörülü, en anlayışlı insanıydı analığı. Kendi anasından yakındı çoğu zaman. Bugüne kadar nice dertlerine deva bulmuştu Taceddin'in. Buna mı bulamayacaktı? Umutluydu Taceddin. Kuşun kanadındaki müjdeyle yeşermişti umutları. Çiçeğe duracaktı o umutlar. İnanıyordu. Fatih Hatun evde değildi. Yeni doğum yapmış komşularından birine hayırlı olsuna gitmişti. Bu iyiydi işte. Tazecik bir bebeğin yüzüne bakıp onun o kendine özgü mis kokusunu içine çekenin kalbi çelikten olsa yumuşardı. Bakalım Fatih Hatun kendi torunu olacağını öğrendiğinde nasıl bir tepki verecekti? Sihirli bir el değmiş de kilitli kapıları açmış, Taceddin'in önündeki aşılmaz görünen engelleri tek dokunuşta kaldırıvermişti sanki. Eve geldiğinde karşısına ilk çıkan kişinin Ümüş Hatun olması da bunu göstermiyor muydu? Büyük odanın ortasına seccadesini sermiş, namaz kılıyordu Ümüş Hatun. Namazın bitmesini bekledi Taceddin. İçi içine sığmıyordu. Ümüş Hatun orada tek başınaymış gibi hiç istifini bozmadan namazını tamamladı, ellerini açıp uzun uzun dua etti, odanın dört bir köşesine, bu arada Taceddin'in de üzerine okudu, üfledi, doğrulup kalktı. ''Hoş gelmişsin oğul'' dedi. ''Bu saatte hayırdır inşallah?'' ''Hayırdır Ümüş Hatun, hayırdır?'' ''De bakalım'' diyeceğini, belli ki yüreğin doludur. ''Anamsın'' diyerek Ümüş Hatun'un ellerine sarıldı Taceddin. ''Her müşkülümü çözensin, olursa senden olur'' dedi. ''Çıkar dilinin altındakini, mümkünü varsa hallederiz.'' ''Patricia'' dedi, sustu Taceddin. Kırılıvermişti cesareti. Diye yol açmaya çalıştı Ümüş Hatun. ''Patricia hamile, Ümüş ana'' deyiverdi Taceddin. Başını öne eğdi. ''Aman Allah'ım'' diye haykırmasıyla tülbendini başından sıyırıp sedirin üzerine yığılıp kalması bir oldu Ümüş Hatun'un. Yanına oturdu Taceddin. Elini elinin üzerine koydu, kendine gelmesini bekledi analığının. ''Nedir bu başımıza gelenler?'' diye geveledi Ümüş Hatun. ''Ne olacak şimdi?'' ''Olacağı belli'' dedi Taceddin. ''Doğacak çocuğumu sahipsiz bırakacak değilim ya, evleneceğim Patricia'yla. Ama istiyorum ki ailemin rızasıyla olsun bu iş.'' Kendine gelir gibi olmuştu Ümüş Hatun. ''Çok zor be evladım'' dedi. ''Baban, ağabeylerin, Fatih Hatun, düğün dernek kurup telli duvaklı gelin ederler mi hiç Rum kızını? Ya keskin ahalisi? Düğün dernek falan istemiyorum ben Ümüş ana. Çocuğumu, çocuğumun anasını boynu bükük koymayayım yeter. Nikahımı alayım Patrisya'yı. Gider küçük bir ev tutarız kendimize. Sen sağa, ben selamet. Ne diye bana geldin ki? Ananla atanla konuşsaydın ya. Sen konuşacaksın onlarla. Hal böyleyken böyle diyeceksin. Sonrası Allah kerim. Ziyadesiyle müşkül bir vaziyet. Ananı babanı tanımaz mısın sen? Hele ki Fatih Hatun. Gavurun kızını gelin eder mi hiç kendine? Ben istesem bugün Müslüman olur Patricia. Ama istemem. Nedenmiş o? Müslüman olsa da anangil için fark etmez ya. Sen neden kabul buyurmuyorsun bu ikramı? Onu deyiver. O istese ben Hristiyan olur muyum? Hayır. Herkesin dini kendine. Ha, ben istedim diye sırf benimle evlenmek için değil de inanarak, iman ederek Müslüman olursa başım gözüm üstüne kabulümdür. Doğru söylersin söylemesine de Patricia dininden dönse bile o Morfia'nın kızı diye istemez bizimkiler. Ona da razı olsalar memleketin ahvali derler. Ah Taceddin ah! Büyük dert açtım başına. Seni nasıl sevdiğimi bilirsin. Keşke bir faydam olsa. Analığının elini sıkıca tuttu Taceddin. Öptü, başına koydu. Ya medet anacığım, elinden geleni yap. O tatlı dilinde halimi ahvalimi anlat hepsine. Tek ümidim sensin. Hemen harekete geçti Ümüş Hatun. Hacı Ali Bey'in oğullarının hepsine, Münir, Yahya, Göğüş, Mahir, Esat, Osman ve Abdullah Beylere haber gönderdi. Yalnız gelmeleri konusunda tembihledi habercileri. Karıları çocukları olmayacaktı bu davette. Kız evlatların gelmesi de lüzumsuzdu müşahatına göre. Şaziye Hatun ile Zahide Hatun, adet olduğu üzere haftada bir gün, bazen ikisi beraber, bazen ayrı günlerde, baba evine giderek kocalarıyla ve çocuklarıyla birlikte ziyaretlerini yapıp evlerine dönerlerdi. Bu hassas meselede bir de damatları işin içine katmak doğru olmayacaktı. Aile meclisi toplandı o gece. Hacı Ali Bey, Fatiş Hatun, Ümüş Hatun ve oğulları. Bir Tacettin yoktu aralarında. Kimse yadırgamadı yokluğunu. Nicedir ortalarda göründüğü yoktu zaten. Yemek yenildi önce. Öyle çok yiyecek hazırlatmıştı ki Ümüş Hatun, öyle mükellef bir sofra kurdurmuştu ki, orada bulunan herkes sırf bu ziyafet için davet edildiklerini düşünür olmuşlardı. Komşu ziyaretinden dönen Fatiş Hatun bile ne olup bittiğinin farkında olmadan komutayı bu kez Ümüş Hatun'a kaptırmanın huzursuzluğuyla oturmuştu sofraya. Yemek bitip de çaylar içilirken sizlere bir diyeceğim var, dedi Ümüş Hatun. Tacettin ile ilgili. Hepsi suspus olup Ümüş Hatun'un ağzından dökülecekleri beklemeye koyuldu. Evlenmek istiyor Tacettin, dedi Ümüş Hatun. Ne var bunda, diye sinirli bir edayla kumasının sözünü kesti Fatiş Hatun. Yaşı geldi, evlenecek elbet. Kararını vermiş, diye devam etti Ümüş Hatun. Tacettin, Patricia ile evlenmek istiyor. Üzerlerine ölü toprağı serpilmiş gibi donup kaldılar bir anda. Aralarındaki konuşmalar, mırıltılar, hatta soluk alıp vermeler bile sessizliğe teslim oldu. Yüzlerde şaşkınlık, yüreklerde ürküntü. Tacettin'in tasvip görmeyen ilişkisini yarı gizli, yarı aşikar, nicedir sürdürdüğünü biliyorlardı gerçi. Ama böyle açıktan açığa, hepsi bir aradayken hiç dile getirilmemişti öncesinde. Kimse cesaret edip de tek söz edemiyor, bakışlarını birbirlerinden kaçırıyorlardı. Sessizliği bozan Fatiş Hatun oldu. ''Sen ne dediğinin farkında mısın Ümüş Hatun?'' diye gürledi adeta. ''O mesele çoktan görüşülüp cevabı verilmedi mi? Utanmıyor musun evlatlarımızı toplayıp tekrardan o uğursuz kızın adını almaya? Son sözümüzü söylemedik mi biz? Aha gene söylüyorum. O Rum yosmasıyla zinhar evlenemez Tacettin. Benim de babasının da mezarını çiğner ancak o vakit evlenebilir.'' 7. ayrımın sonu. Sayfa 68. Devamı 8. ayrımda.